SBS Türkçe ilesiniz. Benzer haber ve bölümler için sbs.com.au/turkish'i ziyaret edin.
SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe ilesiniz.
İyi günler sayın dinleyiciler. Bugün 20 Mayıs 2022 Cuma. SBS Türkçe'ye hoş geldiniz. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine saygılarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin ulusunun Wurundjeri Woiwurrung halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı adalıların topraklarının geleneksel sahiplerine de şükranlarımızı sunarız. Yarın federal seçimler var. Federal seçim sonuçlarını SBS Türkçe'de canlı olarak takip edebileceksiniz. Yarın saat 19'dan itibaren sbs.com.au/turkish web sitemiz ve SBS Turkish Facebook hesabımızdan en son gelişmeleri size bildirmeye çalışacağız. Bugünkü programımız da federal seçimlere odaklı. Birazdan haber bültenimiz var. Sonra da bu sabah açıklanan oy verme sürecindeki değişikliği anlatacağız. Covid-19 yüzünden izolasyonda olanların hepsi artık telefonla oy verebiliyor. Seçimlerle ilgili diğer gelişmeleri de size yansıtmaya çalışacağız program sırasında. Programın ikinci yarısında da Yavuz Oğan'la Türkiye Gündemi bölümümüz var. Size bugün Melbourne'deki stüdyomuzdan canlı olarak sesleniyoruz. Bize göndereceğiniz mesajları da hemen okumaya çalışacağız. Özellikle yarınki federal seçimlerle ilgili mesajlarınızı bekliyoruz. Telefon numaramızı tekrar hatırlatıyorum. 0429 99 62 63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz SBS Turkish. Ben Nejat Başar. Yayınımız İsmail Kayhan'ın sunduğu haber bülteniyle devam ediyor.
Avustralya yarın sandık başına gidiyor. Ukrayna'da başlayan ilk savaş suçu mahkemesinde bir Rus askerinin yargılanmasına başlandı. Türkiye'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı. Yarın yapılacak federal seçimde izolasyonda olan COVID-19 pozitif kişilerin telefondan oy kullanması kurallarında değişiklik yapıldı. Koyong Bağımsız Milletvekili adayı Monique Ryan, telefonda oy kullanma şartlarını mahkemeye götürmeye kararlaştırması ardından seçim komisyonu kurallarda değişiklik yaptığını açıkladı. Seçimi kimin kazanacağının belirsiz olduğu ve tek bir oyun bile önem taşıdığı koşullarda telefonda oy kullanma hakkından yararlanacakların sayısının oldukça sınırlı kalacağından endişe ediliyordu. Seçim komisyonundan Tom Rogers, ABC'ye yaptığı açıklamada telefondan oy kullanacakları idare edebileceklerini söyledi. Seçim komisyonu telefonda oy kullanacakları telefonda uzun süre beklemeye hazır olması yönünde de uyardı. Bu konuya ilişkin ayrıntıları haberlerden sonra dinleyebilirsiniz. Avustralya Seçim Komisyonu 4 milyon 600 bin seçmenin oylarını erken oy kullanma merkezlerinde kullandığını açıkladı. 2019 seçimlerinde 4 milyon 700 bin seçmen oyunu erken kullanmıştı. Bu seçimde erken oy kullananların sayısının 2019 seçimini geçeceği tahmin ediliyor. Seçim komisyonu seçim görevlilerinin %10-15'inin COVID nedeniyle çalışamayacağını da duyurdu. Yarınki seçimde yeni vatandaş olmuş 378 bin göçmen ilk kez oy kullanacak. Bunlardan 15 bini eski mültecilerden oluşuyor. Rakamın bir rekor olduğu bildiriliyor. Mültecilere destek olan Ames'den Lori Noble, yaptıkları ankette mültecilerin ağırlıklı bir bölümünün Avustralya seçim sistemine güvendiğini ve oy kullanmanın önemine inandıklarını söyledi.
Many people, refugees, come from places where you know they don't have a vote or the act of voting can be dangerous. So we find that you know most new citizens really relish the opportunity to take part in a political process, and they take it really seriously.
Dini liderler New South Wales parlamentosunda kabul edilen gönüllü yardım alarak hayata son verme yasası olarak da bilinen ötenazi yasasını kınadı. Sydney Katolik Kilisesi Başpapası Anthony Fisher yaptığı yazılı açıklamada New South Wales parlamentosunun utanç verici bir karar aldığını söyledi. New South Wales parlamentosunda dün kabul edilen yasa tedavisi olmayan hastalığı olanların hayatına son vermesine olanak sağlıyor. Ukrayna'da başlayan ilk savaş suçu mahkemesinde savcı, silahsız bir sivil öldürmekle suçladığı Rus askeri için ömür boyu hapis cezası istedi. Vadim Şişimarin, duruşmada işgalin ilk günlerinde 62 yaşındaki bir sivili öldürdüğünü kabul etti. 21 yaşındaki asker, 28 Şubat günü Sumy bölgesinde arabasındaki adamı pencereden içeri ateş ederek öldürmekle suçlanıyor. Kiev'deki duruşmada asker üstlerinin adamın Ukrayna kuvvetlerine yerlerini söyleyebileceği endişesiyle kendisine adamı öldürmesi emri verdiğini söyledi. Harkiv'de bombardımanın kesilmesi nedeniyle metro seferlerinin gelecek hafta başlayacağı bildiriliyor. Yer altındaki metro Rus işgali başladıktan bu yana hava ve topçu bombardımanına karşı sığınak olarak kullanılıyordu. G7 ülkeleri Ukrayna'ya milyonlarca dolar tutarında yardım yapma kararı aldı. Ukrayna Başbakanı Denis Şimal, 18.4 milyar dolarlık yardım kararına memnun olduklarını, verilecek paranın yapılan silah yardımı kadar değerli olduğunu kaydetti. Alman Finansman Bakanı Christian Lindner, Ukrayna'ya yardımların süreceğini söyledi.
Es geht darum, die kurzfristige Liquiditätslücke.
It's about closing Ukraine's short-term liquidity gap. We're trying in the Group of Seven and beyond, together with the international institutions.
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olmasını destekledi.
Sweden and Finland have strong democratic institutions, strong militaries, and strong and transparent economies.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bu iki ülkenin NATO'ya üyeliğine karşı çıkıyor. NATO üyesi Türkiye ise üyelik konusunda koşullar öne sürüyor. Biden, Amerikan yönetiminin İsveç ve Finlandiya'nın girişiminin arkasında olduğunu kaydetti. Son 24 saatte Victoria'da COVID-19'dan 23 kişi hayatını kaybetti. 12.556 yeni vaka belirlendi. New South Wales'te ölenlerin sayısı 10 kişi. Bu eyalette de 10.084 yeni vaka belirlendi. İngiliz polisi COVID-19 kapanması sırasında başbakanlıkta düzenlenen yasakların çiğnendiği partiler soruşturmasını kapatma kararı aldı. Kendi partisinden milletvekilleri dahil pek çok kişi, Başbakan Boris Johnson'ın skandal nedeniyle istifa etmesi gerektiğini söylüyor. İşçi Partisi lideri Keir Starmer, Başbakan Johnson'a istifa etmesi çağrısı yaptı.
My view of the Prime Minister hasn't changed, of course, after an investigation that shows 120 plus breaches of the law in Downing Street. Of course he should resign. He's responsible for the culture.
İngiltere, İspanya, Portekiz ve Amerika Birleşik Devletleri ardından İtalya, İsveç ve Fransa'da da maymun çiçeği virüsü vakaları tespit edildi. New South Wales Sağlık Bakanlığı da bu sabah maymun çiçeği olduğundan şüphelenilen bir vaka tespit edildiğini açıkladı. Şüphelinin yakın tarihte Avrupa'dan geldiği bildiriliyor. İsveç Sağlık Bakanlığı Stockholm'de bir kişide virüs belirlendiğini, kişinin ağır hasta olmadığını açıkladı. İtalya'da Kanarya Adaları'ndan gelen bir kişide virüs tespit edildiğini duyurdu. Fransa Sağlık Bakanlığı da ilk vakanın belirlendiğini açıkladı. İngiltere'de maymun çiçeği hastası sayısı 9'a yükseldi. Su çiçeği ve çiçek hastalığına benzer bir hastalık olan maymun çiçeğine yakalananlar genellikle birkaç hafta içinde iyileşiyor. Belirtileri arasında kızarıklık, ateş ve baş ağrısı bulunuyor. Genellikle yüzde başlayan kızarıklıklar sonra vücuda yayılıyor. Türkiye haberlerine geçiyoruz. Türkiye'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları yapılırken, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yayınladığı gençlik raporunda son yıllarda artan genç beyin göçüne dikkat çekildi. Raporda 2019 yılında 330 binden fazla kişinin yurt dışına göç ettiği, bunun büyük bir bölümünün 25-29 yaş arası gençlerden oluştuğu vurgulandı. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Mayıs Atatürk Anma ve Gençlik Spor Bayramı dolayısıyla gençlerle Anıtkabir'e yürüdü. İyi Parti lideri Meral Akşener de Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ilk adım attığı yerde gençlere seslendi.
İktidar yürüyüşünü başlatıyoruz. Benimle yürümeye hazır mısınız?
Türkiye'de Sadat adlı kuruluşun faaliyetleri konusundaki tartışmalar da sürüyor. Sadat, Cumhuriyet Halk Partisi liderinin geçen hafta seçim güvenliği konusundaki endişelerinde ismini verdiği ve uyardığı bir gayri nizami harp teknikleri eğitimi veren kuruluş. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu kuruluşla bir yakınlığı olmadığı sözlerine muhalefet, Erdoğan'ın bu kuruluşun lideriyle yaptığı toplantıda çekilmiş fotoğrafla yanıt verdi. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kılıçdaroğlu 19 Mayıs yürüyüşünde yine Sadat'ın adını çeteler arasında saydı. İyi Parti lideri Meral Akşener ise 6 siyasi partinin ve sandıkların başındaki kararlı müşahit ve başkanlarla ne Sadat'ın ne Madat'ın etkili olamayacağını söyledi. Adalet ve Kalkınma Partisi sözcüsü ise şunları kaydetti.
Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile birlikte savunma sanayi başkanlığımız birçok firma ile çalışmaktadır. Sadat da bu firmalardan bir tanesidir. Bu firmaya özel bir anlam yüklemek çok da doğru değildir.
Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sadat'ın faaliyetlerinin incelenmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde araştırma komisyonu kurulması talebi reddedildi. Pistlerin sökülmesiyle tekrar gündeme gelen kapatılan İstanbul Atatürk Havalimanı tartışmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şu sözleri dikkat çekti.
Pistler belki de kalacak ama pistlerin dışındaki şu andaki mevcut yeşil alanları biz çok daha farklı bir yeşil alan haline getirmek suretiyle orayı zenginleştireceğiz.
Adalet ve Kalkınma Partisi sözcüsü Ömer Çelik de yıkıma tepki gösterenlere Atatürk'ü istismar ederek Atatürk'ün isminin verildiği bir yerin yıkılması olarak sunuyorlar. Oraya 132.500 ağaç dikilecek diye konuştu. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın geçici sığınmacılara yönelik Arapça ve Türkçe "Artık istenmiyorsunuz, ülkenize geri dönün" yazılı ilanı Cumhuriyet Savcılığı kararıyla nefret ve ayrımcılık suçlamasıyla kaldırıldı. Özcan kararı eleştirdi ve Türk milletini çok sevmek nefret suçu oluşturuyorsa ben bu nefret suçunu, ayrımcılık suçunu işlemeye devam edeceğim diyerek yanıt verdi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentin en işlek caddelerindeki billboardlara Arapça ve Türkçe yazılı ilanlar asmış, kentte yaşayan sığınmacılara istenmediklerini, bu nedenle evlerine dönmeleri çağrısı yapmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısıyla düzenlenen Milletin Sesi mitingi yarın yapılıyor. Miting normalde Bursa'da düzenlenecekti. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında verilen hapis ve siyasi yasak kararı ardından miting Bursa'dan İstanbul'a alındı. Para durumu şöyle: 1 Avustralya doları 11 lira 21 kuruş, 70 Amerikan ve 66 Euro sentten işlem görüyor. Hava durumunu veriyorum. Perth yağışlı 21, Adelaide güneşli 18, Melbourne parçalı bulutlu 16, Hobart bulutlu 14, Canberra parçalı bulutlu 15, Sydney yağışlı 20, Brisbane yağış artacak 22 ve Darwin güneşli 35 derece olacak. SBS Türkçe haber bültenini dinlediniz. Ben İsmail Kayhan. Yayınımızın geri kalan bölümünde Nejat Başar'la birlikte olacaksınız.
Haber bülteni için arkadaşımız İsmail Kayhan'a teşekkür ediyoruz. SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Birazdan yarınki federal seçimlerle ilgili son gelişmeleri size sunacağız. Aslında 17 milyon seçmenden 5-6 milyonu şimdiden oy vermiş durumda. Programın ikinci yarısında Yavuz Doğan'la Türkiye gündemi bölümünü size yayınlayacağız. Programın sonuna doğru da spor bölümümüz var. Bize mesaj göndermek isterseniz telefon numaramız 0429 99 62 63. Şimdiden çok sayıda mesaj geldi. Mesajlar ya Avustralya siyaseti ya da 19 Mayıs hakkında. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz SBS Turkish. Ayrıca kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman web sitemiz sbs.com.au/turkish'ten veya telefonunuza indirebileceğiniz SBS Radyo uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Şimdi size veda etmeden önce birkaç şey hatırlatmak istiyorum. 23 Mayıs itibariyle SBS Watch kanalı devreye giriyor. Bu SBS Watch kanalı yeni bir kanal. SBS'in 6. kanalı ve artık TRT'den aldığımız günlük haber bültenini burada sunacağız. TRT'den aldığımız günlük haber bültenini her akşam saat 22.30'da izleyebileceksiniz. Sayın dinleyiciler, yayınımıza devam etmeden önce birkaç tane mesajınızı okumak istiyorum. Önce Necdet Çimenli Bey'in mesajıyla başlamak istiyorum. Güneşin ülkesi okyanusun en güzel adasında yarın seçimler var ve Avustralya ve Türk toplumu için hayırlı olmasını dilerim. Bu dileğe ben de ortak oluyorum izin verirse. Hacı Tokdemir Bey, güzel bir hafta sonu dileklerimi sunuyorum. Öncelikle yarın yapılacak seçimlerin Avustralya için hayırlı olmasını dilerim. Mayıs ayı içinde kaybettiğimiz büyük halk ozanı Aşık Mahzuni Şerifi ve Laik Demokratik Bağımsız Hukuk Devleti'nin savunucusu, yetim kız çocuklarının anası Türkan Saylan'ın anıları önünde onları şükranla anarken Türkiye'nin bağımsızlık meşalesini yakıldığı Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı olan 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, Cumhuriyet'in kurucu kadrolarını saygıyla anıyorum demiş Hacı Tokdemir Bey. Mahmut Bey de AKP'de hata yapan kim olursa olsun hemen ipini çekiyorlar. Bunun en son örneği Armağan Çağlayan'ın zehirlediği Cahit Özkan oldu. Benim inandığım bir şey vardır. Bir insan en çok zararı kendi kendine verirmiş. Bu Cahit Özkan'da da aynı öyle oldu. Herkese iyi hafta sonları diliyorum demiş bu dinleyicimiz de Mahmut Bey. Sayın dinleyiciler, bu sabah saatlerinde COVID-19 yüzünden izolasyonda olanlarla ilgili önemli bir açıklama yapıldı. COVID-19 olanların hepsine telefonla oy verme hakkı verildi. Avustralya Seçim Komisyonu, AEC, COVID-19 yüzünden izolasyondaki yüz binlerce seçmene telefonla oy verme hakkı vermek için bir son dakika tavsiye kararı aldı. Bu tavsiye de hükümetçe kabul edildi. Alınan karar sonrası izolasyondaki yüz binlerce koronavirüs hastasına telefonla oy verme yolu açıldı. Daha önceki kurallara göre telefonla oy vermek sadece COVID-19 pozitif test sonucunu 17 Mayıs Salı saat 18'den sonra alanlara sunulan bir haktı. Öncesinde pozitif olup izolasyonda olanların postayla oy vermesi isteniyordu. Ancak postayla oy vermek için de 18 Mayıs Çarşamba 18'e kadar başvurmak gerekiyordu. 14 Mayıs Cumartesi ile 17 Mayıs Salı 18'den önce COVID-19 pozitif teşhisi konanların 21 Mayıs seçim günü hala izolasyonda olmaları gerekiyor. Bu durumda da oy vermek için tek şansları postayla olacaktı. Ancak 18 Mayıs 18'den önce kaydolamayanların bu şansı da yok. Yeni açıklanan kurala göre 20 Mayıs Cuma, yani bugün saat 18 itibariyle koronavirüs yüzünden izolasyonda olan tüm seçmenlerin telefonla oy verme hakkı var. Telefonla oy verme süreci dün başladı. Avustralya Seçim Komisyonu Başkanı Tom Rogers, telefonla oy vermek için kaydını yaptıranların hemen oy vermesini tavsiye ediyor. Telefonla oy vermek için seçmenlerin uzun bekleme sürelerine katlanması gerekebileceğini söyledi.
We think we should be able to cope with the numbers. We did modeling late last night, working with our partners, and we're pretty sure that will be fine. But again, there are likely to be queues. It'll be a lumpy service.
Gelen talebi karşılayabileceklerini düşündüğünü söyleyen Rogers, dün yaptıkları modelleme sonucunda her şeyin iyi gideceğini düşündüğünü belirtti. Ancak yine de sırada beklemek gerekebileceğinin altını çiziyor. Telefonla oy vermenin acil durum önlemi olduğunu, bunu herkesin oy verebilmesi için yaptıklarını, normalde bunun olmadığını da hatırlattı.
Sayın dinleyiciler, kampanyalar devam ediyor. Partiler son dakikaya kadar iktidarlık için mücadele etmeyi sürdürecek gibi görünüyor.
İşçi Partisi dün kampanya sırasında verdikleri sözleri nasıl karşılayacaklarını açıkladı. Avustralya'nın kamu borcu 1 trilyon dolara yaklaşırken İşçi Partisi çözümün daha fazla harcama yapmak olduğunu düşünüyor. İşçi Partisi lideri Anthony Albanese verimliliği arttıracaklarını söyledi.
The way that you can boost wages and boost profits.
Enflasyonun kontrolden çıkmasını önlerken maaşları ve kârı arttırmanın yolunun verimliliği arttırmak olduğunu söyleyen muhalefet lideri, bunun kreş sektörü, temiz enerji ve eğitimden geçtiğini belirtti. İşçi Partisi harcamaları 18.9 milyar dolar arttırırken masraflardan 11.5 milyar dolar kesinti yapmayı taahhüt ediyor. kesintileri de israfı bitirmek, danışmanları ve kontratlılarla ilişkileri kesmek ve çok uluslu şirketlere adil vergiler uygulayarak karşılayacaklarını söylüyorlar. Gölge Hazine Bakanı Jim Chalmers da israfı kesmenin odak noktaları olacağını söyledi.
We want to unwind the slush and the waste and the rorts in the Liberal National Budget.
Liberal ulusal hükümetin bütçesindeki israf ve gereksiz masraf kalemlerini kesip fonları kaliteli yatırım ve ekonomiyi büyütmeye kanalize edeceklerini söylüyor. Koalisyon da salı günü kampanya sözlerini nasıl tutacağını açıklamıştı. Başbakan Scott Morrison, İşçi Partisi'nin açıklamasını geç kalmış olarak niteledi.
But at this very late hour, we've seen a piecemeal attempt to explain Labor's finances.
İşçi Partisi son dakikada mali olarak ne yapacağını açıklamaya çalışıyor diyen Morrison, yapacakları şey bütçe açığını 7 milyar dolar arttırmak diye konuştu. Kendilerinin açığı 1 milyar dolar azaltmayı taahhüt ettiğinin de altını çizdi. İşçi Partisi, Liberal Partisi'nin marjinal bölgelerde spor kompleksleri ve araba parkı yaparak israfa neden olmakla suçluyordu. Marjinal bölgeler, iki parti arasındaki destek farkının az olduğu, her seçimde birinden diğerine geçebilecek bölgeler olarak tanımlanıyor. Bu yüzden de iki parti de bu tür bölgeleri kazanmaya çalışıyor. Bu arada İşçi Partisi de liberallere karşı getirdiği tüm eleştirilere rağmen marjinal bölgelere yatırım sözü veriyor. İşçi Partisi'nin Gölge Maliye Bakanı Katie Gallagher, iktidarla aralarındaki farkın kendilerinin bunu şeffaf bir şekilde yapmaları olduğunu söylüyor.
I don't think anyone expects you to go through an election campaign and not make commitments. We are doing that as every opposition and government.
Herhalde kimse seçim kampanyası sırasında çeşitli sözler vermememizi bekleyemez diyen Gallagher, her muhalefet partisi gibi kendilerinin de bazı sözlerde bulunduğunu, ancak bunları açık bir şekilde ve masrafları detaylandırarak yaptıklarını söylüyor. Bu arada hükümet de dün açıklanan 48 yılın en düşük işsizlik rakamını kutluyor. %3.9'luk işsizlik rakamı aslında bir önceki ay yakalandı. İstatistik Kurumu Mart'taki işsizlik rakamını %4'ten %3.9'a doğru düzeltti.
Our economic plan is working because Australians are working.
Morrison, ekonomik planlarının işe yaradığını, rekor sayıda Avustralyalının çalıştığını ve daha önce bu oranda Avustralyalının çalıştığının görülmediğini söylüyor.
Sayın dinleyiciler, şimdi bir son dakika gelişmesiyle devam etmek istiyorum. Avustralya'da da iki tane maymun çiçeği virüsü şüphesi olan vaka bulunduğu açıklandı. Şu anda ABC'de New South Wales Sağlık Bakanı Carrie Chant bu konuda açıklama yapıyor. Bu virüsün semptomları olarak ateş, baş ağrısı, şişlikler, sırt ağrısı, kas ağrısı ve halsizlik var. Ateş düştükten sonra da vücudun belli bölgelerinde bazı döküntüler oluşuyor ve bu virüs genelde temasla, yani bu virüs kapmış birisiyle temasla veya solunum yoluyla veya cinsel yolla bulaştığı söyleniyor. Bu yeni virüs hakkında da biraz bilgi verelim. Önümüzdeki günlerde daha fazlasını da öğreneceğiz gibi görünüyor. Şimdi birkaç tane mesaj okumak istiyorum. Mustafa Bey'in mesajı şöyle: Atatürkçü babanın Avustralya'da doğan Atatürkçü evladı olarak ülkemizi, cumhuriyetimizi yıkmaya çalışan Atatürk'ün anıtlarını yıkmakla tehdit eden, Atatürk'ün ismini unutturmaya çalışan tüm gericiler bilsinler ki bizim gibi gençler gerekirse bin ölür bin doğarız, gene de cumhuriyetimizi yıktırmayız demiş bu dinleyicimiz. Yeniçeri Rumuzu dinleyicimizde Türkiye'de ve yurt dışı vatandaşlar tarafından tartışılan Atatürk heykelleri nezdinde kim derdi ki Stalin'in ve Mao'nun heykellerinin üstünden dozerler geçecek, diktatör Saddam Hüseyin'in heykelleri yerlerde sürüklenecek, bence kurucu lider Mustafa Kemal'in heykelleri sembol olarak durmalı ama yanına da ivedilikle hem savaş hem barışta başarıdan başarıya koşan yeni başkomutan Tayyip Erdoğan'ın parmağındaki tek yüzükle heykelleri dikilmelidir demiş bu dinleyicimiz. Mustafa Bey Sydney'den: Scott Morrison küçük çocuklarla futbol oynuyordu. Yanlışlıkla bir çocuğun üstüne düştü. Neyse ki kimseye bir şey olmadı. Daha sonra aynı küçük çocuk Scott Morrison'a kırmızı kart gösterdi. Bildiğiniz gibi seçim kampanyaları çok önemlidir. Acaba Liberal Parti kaybederse bu kırmızı kartın etkisi olacak mı diye sormuş Sydney'den Mustafa Bey. Sayın dinleyiciler, yayınımıza devam ediyoruz şu anda. Avustralya'da siyasilerin söyledikleri ne kadar doğru olduğunu araştıran bir kurum var. Şimdi onu inceliyoruz.
2022 Avustralya federal seçimine artık günlerden çok saatler kaldı. Kampanya sırasında tüm siyasi partiler Avustralyalılara daha parlak bir gelecek sözü verdi. Ancak bu sırada bazen partililer hatalı veya yanlış anlaşılacak iddialarda bulundu. Australian Associated Press, AAP Fact Check bölümü de bunları ortaya çıkarıyor.
And I know Australians know that I can be a bit of a bulldozer when it comes to issues, and I suspect you guys know that.
Avustralyalılar bazı konularda benim bir tür buldozer olduğumun farkında diyen Başbakan Scott Morrison, siz de bunun farkındasınızdır herhalde diyor basın temsilcilerine. Ancak siz de son iki yılın ne kadar önemli olduğunu biliyorsunuz ve hayatımızın en önemli dönemlerinden bazılarından geçtik diye konuşuyor. Kendisinin arada buldozer gibi davranabildiğini kabul eden başbakana karşı ana muhalefet lideri Anthony Albanese de kendisinin yıkmaktan hoşlanmadığını söyledi.
I'm a builder. That's what I am. And if I'm elected prime minister, I'll build.
Ben inşa ederim. Ben buyum. Başbakan olarak seçilirsem ben bu ülkede inşa edeceğim diyor. 2022 federal seçim kampanyası sırasında Morrison ve Albanese birbirlerine bazı sert eleştirilerde bulundu. AAP'nin Fact Check yayını, iki liderin kampanya sırasında yaptığı bazı iddiaların doğruluğunu kontrol etti. İki liderin iddialarını iki örnek üzerinden inceleyeceğiz. AAP'nin Fact Check yayını, iki liderin kampanya sırasında yaptığı bazı iddiaların doğruluğunu araştırdı. 2 Mayıs'ta düzenlediği bir basın toplantısında Scott Morrison, 2021'de ilk defa ev alanların sayısının İşçi Partisi en son iktidardayken hesaplanan sayıdan 70 bin daha fazla olduğunu söyledi. AAP Fact Check'e sorarsanız bu iddia yanlış anlaşılmaya yol açabilir. Morrison'ın iddiası İşçi Partisi'nin iktidarda olduğu en son yıla odaklanıyor. Morrison geçen yıl 164 bin Avustralyalının ilk evlerini aldığını söyledi. İşçi Partisi'nin iktidarda olduğu son yılda 91.300 Avustralyalı ilk evlerini almış. AAP Fact Check'in araştırmalarına göre İşçi Partisi iktidarı sırasında ilk evlerini alanların sayısı yıldan yıla büyük değişiklik göstermiş. Ancak aylık ortalamaya vuracak olursanız İşçi Partisi'nin iktidarda olduğu dönemde aylık ortalama koalisyonun iktidarda olduğu son dönemden daha yüksek. Curtin Üniversitesi Muhasebe, Ekonomi ve Finans Fakültesinden konut ve ekonomi uzmanı Profesör Rachel Wifor, Morrison'ın iddiasının hatalı olduğunu söylüyor.
If you compare the Prime Minister's claim with Labour in...
Başbakanın iddiasına bakacak olursak, İşçi Partisi'nin iktidarda olduğu son yılla ilgili söylediği doğru. Ancak doğru bir karşılaştırma yapmak için özellikle bir aralığı seçmek yerine daha uzun bir zaman aralığına bakmamız lazım diyor. Başbakanın iddiasını İşçi Partisi'nin uzun dönemde iktidarda olduğu zamanlarla karşılaştırsanız iddiası bariz bir şekilde doğru değil diye konuşuyor. Avustralya İstatistik Enstitüsü verilerine göre 2021 yılında ilk ev mortgage borcu sayısı 2009 yılından beri görülen en yüksek seviyedeydi. Ancak 2009'da Kevin Rudd başbakanken ilk ev mortgage borcu alanların sayısı 2021'den fazlaydı. Profesör Rachel Wifor, bir yılda ilk ev mortgage'i alanların sayısının devlet desteği, faizler ve ekonomik durum dahil birçok faktöre dayandığını söylüyor.
During the years spanning 2008
ve 2010 arasında ilk ev için alınan konut kredisi sayısında dramatik bir artış görüldüğünü, bunun da doğrudan İşçi Partisi'nin ilk ev sahibi desteğiyle bağlantılı olduğunu söylüyor. Uzman her hükümetin ilk ev alanlara desteğini arttırdığı dönemler olduğunu söylüyor.
In 2021, the coalition also introduced a fiscal
2021'de de hükümetin merkezinde konut desteği olan bir mali teşvik paketini devreye soktuğunu, bunun da Home Builder ve ilk ev depozit programı ile desteklendiğini söylüyor ve bu sayede sayının arttığını belirtiyor. İşçi Partisi lideri Anthony Albanese ise Morrison'la yaptığı ilk tartışma sırasında göç politikası hakkında bir iddiada bulunmuştu. Albanese 2013 seçim kampanyası sırasında Scott Morrison'ın sığınmacı teknelerinin geri çevrilmesini önermediğini iddia etti. Tartışma sırasında hem Albanese hem de Morrison teknelerin geri çevrilmesi politikasını desteklediklerini söylediler. Morrison 2013 seçimleri öncesinde başbakan yardımcısı olan Albanese'ye neden o dönemde bu politikayı desteklemediğini sordu. Albanese de liberallerin seçimlerden önce tekneleri geri çevirme politikasını önermediğini iddia etti. Başbakan Scott Morrison, Albanese'nin iddiasını reddediyor. Liberallerin 2013 seçimlerinden önce bu politikayı önerdiğini, İşçi Partisi'nin önermediğini söylüyor. AAP Fact Check, Albanese'nin söylediklerinin doğru olmadığını gösterdi. Koalisyonun tekneleri geri çevirme planının 2013 seçimlerinden önce şekil aldığı ve bilindiği medyaya verilen röportajlar, politika raporlarından ve parlamentodaki tartışmalardan belirgin bir şekilde ortaya çıkıyor. 2013 Temmuz'unda yayınlanan The Coalition's Operation Sovereign Borders Policy, Koalisyonun Operasyon Egemen Sınırlar Politikası adlı raporda teknelerin güvenli bir şekilde geri çevrilmesi detaylandırılıyordu. Hatta 27 Haziran 2013'te yayınlanan raporla 7 Eylül'deki seçimlere kadar raporun defalarca haber konusu olduğu da belirlendi. New South Wales Üniversitesi'ne bağlı Uluslararası Caldor Mülteci Merkezi'nden araştırmacı ve hukukçu Madeline Gleason, seçimlerden önce teknelerin geri çevrilmesi politikasının koalisyonun kampanyasının merkezinde olduğunu söylüyor.
Boat turnbacks have been a long-standing feature of the coalition government's asylum policy.
Teknelerin geri döndürülmesinin uzun süredir koalisyon hükümetinin sığınma politikasının bir parçası olduğunu belirten avukat, yakın zamanda İşçi Partisi'nin de buna destek vermeye başladığını söylüyor. Abbott koalisyonunun 2013 seçimlerine iktidara gelmeleri durumunda teknelerin geri çevrileceği gündemiyle girdiğini söylüyor.
Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Saatlerimiz Avustralya doğu kıyılarında 14.36'yı gösteriyor. Yayınımıza devam etmeden önce bizi Avustralya'nın dört bir yanında internet sayfamızdan, cep telefonlarındaki SBS radyo uygulamasından ve akıllı televizyonlarından dinleyenlere de merhaba diyoruz. Gazeteci Yavuz Oğan'la Türkiye'de en fazla tartışılan konulardan Sadat ve Atatürk Havalimanı'nı konuştuk.
Sayın dinleyiciler, yeni bir Türkiye gündemi programında gazeteci Yavuz Oğan'la beraberiz. Yavuz Bey, bu haftaki en çok konuşulan konulardan biri Sadat'tı. Sadat'ı biraz anlatabilir misiniz bize? Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konudaki endişesi nedir acaba?
Sadat bir savunma şirketi, askeri eğitim veriyor. Bir Wagner gibi, Black Hawk gibi, Amerika'daki, Rusya'daki Wagner gibi Türkiye'de bir savunma şirketi olarak görünüyor. Cumhurbaşkanı'nın deyimiyle daha önce sömürülmüş Müslüman ülkelere askeri destek sağlıyor. Eski askerlerden kurulu zaten. Personeli de askerler, eğitim verecek olan askerler. Özel harekat verebiliyor. Bir takım denizde, havada, şurada, burada eğitim verileceğine ilişkin internet sitesinde notlar var. Tetiş diyor. Mesela bunu Kemal Kılıçdaroğlu gündeme getirdi. Türkçesi terör. Pusu var, o var, bu var. Yani askeri olarak her türlü eğitim verebileceklerini, özel harekat, gayri nizami harp eğitimleri verebileceğini söylüyor. Ve bir takım ülkelerle çalışıyor. Çalıştığı ülkeleri açıklamıyor. Ancak Türkiye'de bir faaliyeti olmadığını söylüyor. Şimdi en kritik nokta burada. Türkiye'de faaliyeti olduğuna ilişkin daha önce bir takım iddialar ortaya atılmıştı. Ayrıca Sedat Peker'in Sadat'la ilgili Suriye'ye teröristlere, Türkiye'nin terörist olarak kabul ettiği gruplara silah götürdüğüne ilişkin itirafı var. Bununla ilgili savcılık herhangi bir soruşturma başlatmadı. Türkiye'de yaklaşık 4 milyon Suriyeli mülteci var, sığınmacı ya da geçici koruma altında 4 milyon Suriyeli var. Onlarla ne tip bir bağlantısı olup olmadığı konusunda herkesin kafasında soru işareti var. Çünkü adam akıllı, dört başı mamur bir soruşturma, bir araştırma, meclis denetimi, bunların hiçbirisi yapılmadı Sadat'la ilgili. Ve ilk defa da Sadat Türkiye'nin gündemine gelmiyor. Daha önce de geldi ve doğru dürüst bir araştırmadan da incelemeden de geçmedi. Onun için üzerindeki esrar perdesi hep duruyordu, hala duruyor. Peki niye gitti oraya Kemal Kılıçdaroğlu? Aslında bu bir karşı adım olarak değerlendiriliyor. Canan Kaftancıoğlu seçim güvenliği deyince akla gelen en önemli siyasetçilerden. Yerel seçimlerde oylarına sahip çıkan Cumhuriyet Halk Partisi'nin, teşkilatı örgütleyen, sandıklarda kontrolü sağlayan, ki ilk seçimlerde çok küçük bir farkla CHP kazanmıştı. Biliyorsunuz AK Parti bunu YSK'ya başvurarak iptal ettirdi. Bir takım iddialar da ortaya koydu. İşte sandık kurullarında FETÖ'cüler var şöyle böyle diye. Ama sandığa atılmış olan 3 oydan sadece birini iptal ettirdi ve başkanlık seçimlerini yeniletti. Çünkü belediye meclisinde Cumhur İttifakı'nın fazlalığı vardı, o iptal edilmedi. Tekrar yapılan seçimlerde yine Canan Kaftancıoğlu'nun o teşkilatçı yaklaşımı neticesinde sandıklara yine sahip çıkıldı. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu Kaftancıoğlu'na verilen cezanın onanmasını seçim güvenliğiyle ilgili bir tehdit olarak algıladı. Ve bu tehdidi oluşturabilecek kurumların başında da Sadat geliyor diyerek Sadat'a gitti. Tabii bu bizim bildiğimiz. Bir takım iddialara göre Kemal Kılıçdaroğlu'na seçimlerden önce kaotik bir ortam yaratması bakımından Sadat'ın öne çıkacağı veya Sadat'ın kontrolü dahilinde bir takım grupların bu kaotik ortamı yaratacağı biçiminde istihbarat geldiği de iddia ediliyor. Ama altında ne olursa olsun sonuçta Türkiye'de gündemi yarattı Kemal Kılıçdaroğlu. Gitti Sadat'a, kimseyle görüşemedi tabii ama bütün Türkiye'de bu mesele yeniden tartışılır hale geldi. Cumhurbaşkanı buna yanıt vermek durumunda kaldı. Tanımıyorum, tanımam etmem dedi Sadat'ın yönetimindekileri. Ama Sadat'ı kuran isim 28 Şubat döneminde ordudan ayrılan Adnan Tanrıverdi. Cumhurbaşkanının bir dönem danışmanlığını yaptı. Üstelik Kemal Kılıçdaroğlu bir fotoğraf paylaştı. O fotoğrafta bir güvenlik zirvesi. Yanında MİT Müsteşarı var. Onun yanında Genelkurmay Başkanı var. Bütün güvenlikle ilgili birimlerin yaptığı gizli bir toplantının içerisinde. Ayrıca kurullar var Cumhurbaşkanlığı. O kurullardan birisinde üyesi, yani kurucusu Cumhurbaşkanı'nın danışmanı. Böyle bir açıklamayı niye yaptığı tam olarak anlaşılamadı ama Sadatçılar bu iddia sonrasında Adnan Tanrıverdi gittikten sonra şirkette bir ilişkisi kalmadı. Biz yürütüyoruz bu meseleyi, hükümetle bir bağlantımız yok diye kamuoyunu ikna etmeye çalıştılar. Çok başarılı oldukları da söylenemez. Bir faydası oldu seçim güvenliği meselesini Türkiye'nin gündemine getirmesi, bir farkındalık da yarattı. Aslında bir süredir bu mesele tartışılıyordu aynı zamanda. Altılı Masa'nın da en önemli gündem maddelerinden birisiydi ve seçimlere kadar da böyle gidecek gibi görünüyor. Çünkü yakın dönemde Türkiye bir seçim iptali gördü YSK tarafından. Onun öncesindeki yerel seçimlerde Ankara'da sandıklarla ilgili çok ciddi iddialar vardı. Referandumda malum mühürsüz oyların geçerli sayılması neticesinde ciddi bir tartışma yaşandı. Muharrem İnce'nin kaybettiği seçimlerde yine az bir farkla Cumhurbaşkanı kazanmıştı. Orada bir takım iddialar vardı. Muharrem İnce o iddiaların peşine gitmemekle suçlanmış, eleştirilmişti. Şimdi yeniden seçim güvenliği hem de seçimlere bir yıl kara gündemde ve gündemde de kalmaya devam edecek. Sadat'ta işin esrarengiz boyutu, yasa dışı bir şeyler olabilir mi kaygılarının daha çok konuşulmasını, tartışılmasını, eğer olacaksa muhalefet açısından bakıldığında bunu önlemek için bir hamle olarak da değerlendirilebilir.
Atatürk Havalimanı millet bahçesi oluyor, çalışan havaalanı kapatıldı ve şimdi de yıkılıyor. Hükümet yeşil alan yapacak. İstanbul gibi yeşili aç bir şehir için bu olumlu bir gelişme değil mi acaba?
Atatürk Havalimanı aslında 3. havalimanı, İstanbul Havalimanı yapıldıktan sonra bir faaliyeti kalmadı. Yani zaten pandemi döneminde pistlerden birinin ucuna o kadar yer varken pistleri kullanarak bir hastane yapıldı oraya. Pandemi hastanesi yapıldı. O da çok eleştirilmişti. Niye pistin üstüne hastane yapıyorsun? Başka yer mi yok diye. Ve sadece Cumhurbaşkanı'nın uçakları ya da bir takım diğer ülkelerden gelen misafirlerin uçakları ya da kar yağdığı zaman işte İçişleri Bakanı ile Ulaştırma Bakanı'nın uçakları Atatürk Havalimanı'na iniyordu. Onun dışında kullanılmıyordu. Millet Bahçesi projesi zaten vardı ama pistlerin kırılması muhalefet tarafından çok eleştirildi. Sonuçta bir milli servet duruyor orada. her zaman ihtiyaç olabilir. Niye kırıyorsunuz sorusunun yanıtı bilinmiyordu. Pistleri niye kırıyorsunuz? İki bakan çıktı. İşte 3. havalanı varken, İstanbul havalanı varken o pistler zaten kullanılamaz. Yaklaşma açıları birbiriyle kesişiyor. Kullanılma imkanı yok. Ve benzeri değerlendirmeler yaptılar. Bazı askeri uzmanlar savaşlarda en kritik hususun pistler olduğunu ve düşmanın önce pistleri, havaalanlarındaki pistleri hedef aldığını, düşmanın yapamadığını Türkiye'nin kendi kendine yaptığını söyleyerek çok ağır eleştiri getirdiler. Bu arada bu yıkımla ilgili sözleşmenin 16 Mayıs'ta olduğu ama iş makinelerinin ondan önce oraya girdiğine ilişkin açıklamaları Ekrem İmamoğlu yaptı. Böyle bir inisiyatif kullanılacaksa İstanbul Belediyesi'ne niye sorulmuyor diye serzenişte bulundu. Hatta isyan etti diyebiliriz sözleriyle. Ve ihale yapıldıktan sonra sözleşmesiz oraya girdikleri için de iş makinelerini soktuğu için de müteahhitle ilgili suç duyurusunda bulunacağını, bakanlıklarla ilgili suç duyurusunda bulunacağını söyledi. Tartışma çok alevlendi. Yani kimse niye yıkılıyor sorusunun yanıtını tam olarak alamadı. Bir gün ihtiyaç olur diye en azından pistler durmalı teklifinde bulundular ve 19 Mayıs'ta gençlerle buluşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan bir sürpriz yaptı. Belki dedi pistler duracak, yıkılmayacak. Bir ihtimal dedi. Ama zaten tartışma pistler üzerine çıkmıştı. Şimdi bir muallakta durum var. Ki asıl tabii kritik nokta belki pistler yıkılmayacak. Daha önce yapılan açıklamalarda projeler hazır deniyordu. Akşam yatıldı, sabah kalkıldı, pistler kalsın mı denildi. Plan yok mu bu işte? Bir şey belirlenmedi mi? Masanın üstünde projeler yok mu? Birçok soru işaretinde Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları beraberinde getirdi. Tabii bir de zor durumda bıraktığı kesim var. O pistlerin yıkılması gerektiğini savunan bir takım akademisyenler, gazeteciler, akşam televizyonlarda bu meseleyi savundular. Şimdi Cumhurbaşkanı bir ihtimal pistler yıkılmayacak deyince, kırılmayacak deyince tabii onlar da boşa düştüler. Göreceğiz önümüzdeki günlerde. Zaten eğer pistler kırılmayacaksa bu tartışma niye yapıldı sorusu da var ortada. Belki de geri adım attı olarak da görülebilir hükümet açısından.
Yavuz Bey, şimdi sığınmacılara değinmek istiyorum. Tüm muhalefet sığınmacılara karşı belli bir tavır almış durumda. Ama Bolu Belediye Başkanı bir uç gibi görünüyor. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan panolara Arapça gidin diye pankart astırıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin buna ne tür bir tepkisi var acaba?
Tanju Özcan enteresan bir siyasetçi. Başından beri sığınmacılarla ilgili ya da Suriyelilerle ilgili diyeyim daha çok. Çok sert açıklamaları var. Hatta ırkçılığa varan biçimde değerlendirilen açıklamaları var. Bolu'da Suriyeli istemediğini söylüyor. Sık sık söylüyor bunu. Hatta su faturalarını Suriyeliler için daha yüksek yaparak büyük tepki çekmişti. Bununla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'nde disipline de sevk edildi ve uyarı cezası aldı. CHP'nin şu anda uyguladığı politikadan çok daha ileri seviyede, biraz daha Zafer Partisi'ne yakın bir politika izlediğini söyleyebiliriz Tanju Özcan'ın. CHP'nin de bu iş pek hoşuna gitmiyor. Ama sonuç itibariyle CHP'nin belediyesi bir kez bir uyarı cezası aldı. Şimdi astığı pankartlar nedeniyle yeni bir ceza alır mı, bir uyarı alır mı? Bunları önümüzdeki dönemde göreceğiz ama bir zoraki birliktelik olduğunu görüyoruz. Bir belediye başkanı olarak başka bir yerde benzer bir yaklaşım da görmüyoruz. Dediğim gibi CHP'nin politikalarından ziyade Zafer Partisi'nin, Ümit Özdağ'ın ortaya koyduğu siyasetin bir yansıması, bir parçası gibi görünüyor. Tanju Özcan'ın değerlendirmeleri, yaratacağı sonuçlarla ilgili kaygılar var. Cumhuriyet Halk Partisi'nden koparsa büyük ihtimalle bu politikaları savunan Ümit Özdağ'la siyasi hayatına devam edebilir.
Sayın dinleyiciler, Yavuz Oğan'la Türkiye Gündemi bölümünü biraz kısmak durumda kaldık programın zaman sınırından dolayı. Ama hepsini Facebook sayfamız SBS Turkish'ten veya sbs.com.au/turkish web sitemizde dinleyebilirsiniz. Ayrıca SBS Radyo uygulamasından da, cep telefonu uygulamasından da bunu dinleyebilirsiniz, bu bölümün tamamını. Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Biraz önce bir son dakika gelişmesini sizle paylaşmıştım. Maymun çiçeği virüsü Avustralya'da tespit edildi. Melbourne'de bir erkekte olduğu
onaylandı. Sydney'de de bir erkekte olduğundan şüpheleniliyor test aşamasında. İkisinin de birinin Londra'dan, birinin Avrupa'da bir ülkeden son haftalarda, son 1-2 hafta içinde geldikleri belirtiliyor. İkisinin de Melbourne'deki kişinin artık izolasyona çekildiği belirtildi, izolasyonda olduğu belirtildi. Çok zor ya da en azından COVID gibi bulaşan bir hastalık değil, zor bulaşan, daha zor bulaşan bir hastalık. Ancak adamın geldiği, erkeğin geldiği uçakta bulunanların izolasyona girmesi istendi. Bu kişinin EY10 numaralı uçakla 14 Mayıs'ta Londra'dan gidip Abu Dhabi'ye vardığı, ondan sonra 16 Mayıs'ta da EY462 numaralı uçakla 15 Mayıs'ta Abu Dhabi'den kalkıp 16 Mayıs'ta Melbourne'de indiği belirtiliyor. Bu uçaklarda olanlar, bu uçuşlarda olanları böyle bu semptomları geliştirmesi durumda tecride girmesi gerekiyor, en azından isteniyor. Sayın dinleyiciler, spor bölümüne geçmeden önce birkaç mesajınızı okumak istiyorum. Kızıl Elma Rumuzu dinleyicimiz, bütün mesele Sadat'ın başında bir inançlı insanın olması, adamın olması mesele. Mesela Sadat'ın başında bir CHP'li, DHKPC'li, PKK'lı olsaydı hiç sorun olmazdı. Rusya'da Wagner, Amerika Birleşik Devletleri'nde Blackwater var. Türkiye'de Sadat olmasından neden bu kadar rahatsız oluyorlar diye sormuş bu dinleyicimiz. Varcan Sayat, başta New South Wales ve Sydney olmak üzere tüm ülkede hızla artan COVID vakalarında yeni tedbirler alınacak mı diye sormuş. Yoksa emperyal kapitalist güçlerin yöntemlerinin sonuçlarını ve talimatlarını mı bekleyecek? Aile yakınlarımda son 2 haftada 5 COVID vakası var demiş Varcan Bey. Son dönemde, son günlerde son derece hızlı artmaya başladı tekrar COVID vakaları. Ayrıca grip sezonuna da girmiş durumdayız. Bunu da belirtmekte yarar var. Ali D. Rumuzu dinleyicimiz, eskiden Bolu kaymakamı için deyimi vardı. Ben de diyorum, kim takar Bolu belediye başkanı diye sormuş bu dinleyicimiz. Şimdi spor bölümüne geçecek olursak, bu hafta sonu Türkiye ve Avustralya için sporda son derece heyecanlı maçlar var. Bu haftaki spor bölümüne basketbolla başlıyoruz. Yunan takım Olympiakos'u yenen Anadolu Efes, Euroleague'de Final Four finaline kaldı. Belgrad'da oynanan Final Four'da çekişmeli geçen maçın bitmesine 18 saniye kala, skor 74-74 iken Sırp basketçi Vasili Micic'in attığı üçlükle Anadolu Efes finale ismini yazdırdı. Diğer yarı finalde ise iki İspanyol takım karşı karşıya geldi. Real Madrid Barcelona'yı 86-83 yenerek finale yükseldi. 3 yıldır üst üste finale kalan ve geçen yılın şampiyonu olan Anadolu Efes, Real Madrid'le finalde karşı karşıya gelecek. Maç Avustralya saatiyle 22 Mayıs pazar sabah saat 3'te başlıyor. Bu arada bu hafta sonu A Ligi'nde de heyecan zirvede. Yarı finalin ilk maçları oynandı. Melbourne Victory deplasmanda Western United'ı 1-0 yenerken Adelaide Melbourne City golsüz berabere kaldı. Rövanş maçları bu hafta sonu oynanıyor. Melbourne Victory Western United maçı yarın saat 17.15'ti. Melbourne City Adelaide maçı da pazar günü saat 14'te başlıyor. A Ligi finali 28 Mayıs Cumartesi 19.45'te oynanacak. Türkiye Süper Ligi'nde de bu hafta sonu sezon bitiyor. 3 haftadır Trabzonspor'un şampiyon olduğunu biliyoruz. Bu hafta sonu oynanacak maçlarsa şöyle: Antalya Galatasaray, Gaziantep Rize, Sivas Kayseri, Altay Kasımpaşa, Beşiktaş Konya, Yeni Malatya Fenerbahçe, Başakşehir Trabzon, Fatih Karagümrük Alanya, Hatay Giresun ve Adana Demirspor Göztepe. Avustralya'daki toplum takımlarımıza bakacak olursak, Victoria Premier Ligi'ndeki Anadoluspor yani Hume City yarın 19'da evinde Altona Magic'i ağırlıyor.
Victoria Eyalet Kuzeybatı 1. Ligindeki Hilal Spor, yani Whittlesea United deplasmanda Caroline Springs ile karşılaşacak. Maç yarın 17'de. Eyalet Kuzeybatı 2. Ligindeki Albion Türk Gücü, yani Albion Rovers deplasmanda Epping City ile karşılaşırken, aynı ligdeki Çağrıspor, yani Hume United evinde Moreland United ağırlıyor. Albion Türk Gücü'nün maçı yarın 3'te, Çağrıspor'un ise yarın 19-15'te. Eyalet Kuzey 5. Ligindeki Tullamarine FC Aslan Gücü de yarın 3'te evinde Roxbury Park United ile karşılaşacak.
Sayın dinleyiciler, yarın Avustralya federal seçimleri var. 2022 için seçimlerde oy vermek zorunlu. Önümüzdeki 3 yıl ülkeyi yönetecek iktidarı seçeceğiz.
Bu ve benzeri bölümleri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer benzer kaynaklardan dinleyebilirsiniz.